Ayrım 10.
Onların sır diye verdikleri şeylerin hüküm ve tesiri yoktur. Fakat herhalde mübalağalı bir surette vermiş oldukları bilgi açıklama ile Yunan ordusunu ve İngilizleri fevkalade heveslendirmişlerdir. Ve bunun neticesi olarak bir iki gün evvel Yunan ordusu bütün batı cephesinin her noktasında kendi safları arasında Ethem de dahil olduğu halde taarruza geçmişlerdir. Allah kahretsin sesleri. Erzurum milletvekili Nusret Efendi bu sırada Paşa Hazretleri artık bey demeyiniz hain deyiniz şeklinde ihtarda bulunmuş ve Mustafa Kemal Paşa kolladığı fırsatın ayağına geldiğini görerek Ethem ve Tevfik hainleri diyeceğim ancak henüz Büyük Millet Meclisi azası sıfatını taşımakta bulunan Reşit Bey hakkında da aynı şeyi kullanmak mecburiyetindeyim. Yüksek heyetinize hürmeten telaffuz edebilmek için Reşit Bey'in azalıktan düşürülmesine rey vermenizi istirham eylerim dedi. Başkan bu teklifi şu sözlerle oya koydu. Millet ve memleket menfaatleri aleyhine silah kullanarak düşmanla işbirliği eden Saruhan milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinden çıkarılmasını kabul buyuranlar el kaldırsınlar. Çoğunlukla kabul edilmiştir. Kararın oy birliği ile alınmaması Mustafa Kemal Paşa'ya karşı Ethem ve kardeşlerini, muntazam orduya karşı milis kuvvetlerini tutan milletvekillerinin o anda bile mevcut olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa 30 Aralık 1920 günü gizli oturum görüşmelerinde bazı milletvekillerinin Ethem'le işbirliği yaptıklarını ima etmişti. Reşit'in milletvekilliğinden çıkarılması kararından sonra Erzurum milletvekili Salih Efendi söz alıp meseleyi açtı. Herkesin birbirine şüpheyle baktığını, her şeyin açıkça konuşularak bu durumun ortadan kaldırılmasını istedi. Ethem meselesi kuvvetle çözülmek üzereydi. Fakat bu meselenin ayrıca mecliste de çözülmesi gerekiyordu. İşin bu safhası da Reşit'in ihracı oylanarak kapanmıştı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Salih Efendi'nin konuşması üzerine ikinci bir atak daha yaparak Ethem tarafları milletvekilleriyle hesaplaşacaktı. En sivri noktaya karşı hücuma geçti. Eski Kuvayi Milliye Kumandanı Diyarbakır Milletvekili Binbaşı Hacı Şükrü, dipnot İttihatçı milletvekillerinden, beyin de milletvekilliği sıfatının kaldırılmasını istedi. Hacı Şükrü'yü şu surette itham ediyordu. Hacı Şükrü Bey Ethem ve Tevfik'i ihanete sevk edenlerden birisidir. Hacı Şükrü Bey'in dahi yüksek meclisiniz içinde bulunmuş olması yüksek meclisinize şeref vermez. Hacı Şükrü Bey'in artık bu yüksek mecliste yeri yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın bütün ısrarlarına rağmen meclis Hacı Şükrü Bey'i tutmuş ve hakkında ihraç kararı almaya yanaşmamıştır. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey'in aşağıdaki sözleri meclisin o günkü havasını güzel canlandırmaktadır. Efendim paşayı severiz. Kanunu hepsinden ziyade severiz. Hacı Şükrü Bey'i kanuna teslim ettik. Kanun hakimdir. O halde emir yerini bulmuştur. Hacı Şükrü Bey'in durumunu incelemek üzere konu 4. şubeye havale edilerek ortalama bir yol tutuldu. Mustafa Kemal Paşa'nın açıklamasından sonra Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa Yunan taarruzu hakkında meclise bilgi verdi. Fevzi Paşa'nın konuşmasının önemli noktaları taarruzun nasıl telakki edildiğini göstermek maksadıyla aşağıya aynen alınmıştır. Uşak ve Bursa'da toplanmış bulunan Yunan kuvvetleri kısmen izinli olarak memleketlerine gitmekle beraber Yunanistan'daki seçimler neticesinde cephelerde bir değişiklik meydana geldi. Cephelerdeki açıklıklar takviye edilmek üzere bir kısım kuvvetleri cepheye sevke başladılar. Alınan bilgiler seçimleri ve Yunanistan'daki siyasi değişiklik dolayısıyla Yunanlıların harp hareketlerini durdurdukları ve Avrupa'da meydana gelecek kanaate göre yeni bir siyaset takip edecekleri hususlarından ibarettir. Ocak ayının ikisinde Ethem Yunanlılarla temasa geçti ve bizim cepheden kuvvetlerimizi tamamen çektiğimiz vesaire dair bazı haberlerle Yunanlıları harekete teşvik ettikleri anlaşılıyor. Çünkü bu tarihten itibaren mutlak sükunet içinde bulunan cephelerde faaliyet başlamıştır. Askeri tertibata dair müsaade ederseniz fazla tafsilat vermeyeceğim. Henüz durum gelişmemiştir. Meclisin 8 Ocak günü toplantısında Batı cephesinde cereyan eden önemli ve tehlikeli olayları artık herkes öğrenmiş bulunuyordu. İnönü muharebelerinin Ankara'da ve özellikle Büyük Millet Meclisi'nde nasıl karşılandığını ve izlendiğini Yunus Nadi Bey şöyle anlatmaktadır. Ankara'nın garip bir hususiyeti vardır ki her olay karşısında ayrı ayrı görülmekte devam etmiştir. Zorluk ne kadar büyürse azim ve cesaret o kadar artmak hususu. İlk günlerde Çerkez Ethem ve kardeşlerin isyanı üzüntü verici büyük bir dert gibi görünürken sonradan bu kardeşlerin hatta Yunanlıların iştiraki ve hatta Yunanlıların fırsattan istifadeyle taarruza kalkmaları karşısında Ankara soğukkanlı ve ağırbaşlı kesilmişti. Olup bitti büyük bir soğukkanlılıkla kabul ediliyor artık azim ve sebatla hep tedbir düşünülüyordu. Böyle olmakla beraber durum yüzleri mermer yapan bir endişeyle takip olunuyordu. Gariptir ki bu endişe büyük bir iman ve kanaatle de karışıktı. Dünya bir araya gelse bizim hakkımızdan gelemezler ve er geç nasıl olsa biz hakkımızı kendimiz alırız kanaati. Vaziyetin çok müşkül ve çok ciddi olduğunu söylemiştik. Ankara'daki hak ve hakikati bilenler, etraftan yetiştirilmesine çalışılan kuvvetlerin vakit ve zamanıyla yetişip yetişemeyeceğini takiple beraber, Kütahya tarafında bulunan İsmet Bey'in düşmanı karşılamaya muvaffak olup olamayacağını hesaba katıyor ve vaziyetin gelişmesini dakikası dakikasına takip ediyordu. İlk günlerde düşman önündeki zayıf kuvvetlerimizin ağır ağır çekilmesi üzerine nispeten kolaylıkla ilerleyebiliyordu. Fakat etrafı saran gerginlik düşmanın her ilerleyişi adımını büyük bir hiddetle karşılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o zaman başkanlığına mahsus büyük salonu bir çeşit istihbarat dairesi olmuştu. Meclis azaları ekseriyetle orada toplanarak cepheden alınabilen haberleri harita üstüne tatbik ediyorlardı. Ekseriye Mustafa Kemal Paşa da oraya gelerek harita üzerinde arkadaşlara bilgi veriyordu. O heyecanlı zamanların fark ettirici özelliği şundaydı. Mustafa Kemal Paşa kendisine sorulan çeşitli sorulara karşı asla kesin cevap vermiyor, bunları bakalım harekatın gelişmesi ne gösterecek diye kesin olmayan cevaplarla geçiştiriyordu. Fakat şu farkla ki paşanın kendisinde fazla bir endişe yoktu. Ağzı belirsiz konuşurken yüzü şen ve emindi. 9 Ocak'tan itibaren durum daha ciddi, çok ciddi oldu. Artık düşman İnönü'ne kadar şu Eskişehir'in yanı başındaki vadiye kadar gelmiş ve orada muharebeye tutuşulmuştu. Harekatı takip etmek için bir uyku uyuyamayan arkadaşlar çoktu. Fakat bu korku ve endişeden değil, gerginliğin ve öfkenin çokluğundandı. Birinci İnönü muharebesinden korkan, alışılmış ifadesiyle panik yapan hemen hiçbir fert hatırlamıyorum. Halbuki durum orada pek ciddiydi. Dediğimiz gibi çok zordu ve en zayıf bulunduğumuz, hatta zaaf ve kuvvetlerimizin derecesini hakkıyla bilemediğimiz bir zamandı. 9 Ocak'ta sağ kanadımızın biraz kırılmasına rağmen ertesi günde muharebe olanca hızıyla devam ediyordu. O gün artık paşa haritada tespit olunacak cihet göremeyerek elinde tesbihi herkese pek galip bir ihtimalle bugün iş olacağına varacak, hele bekleyelim diyordu. O gün Ankara'da gerginliğin ve heyecanın hakikaten buhran devirleri yaşanıldı ve ancak ertesi gün 11 Ocak 1921'dedir ki düşmanın nihayet mağlubiyeti kabul edilerek çekilmekte olduğu haberi alındı. Ne acayip haldir ki Ankara'nın en umulmayacak bir zamanda ve en umulmayacak zorluklar karşısında beklediği haber işte bu haberdi. Bu muharebeden mağlup çıkamayacağımıza Ankara her nedense inanmıştı. Galip ve hatta ortalığa hakim his buydu. 11 Ocak 1921'de Matbuat Müdürlüğü her tarafa aşağıdaki tebliği ulaştırıyordu. Ayın 9. ve 10. günleri İnönü civarında Yunan ordusu ile cereyan eden meydan muharebesi neticesinde düşman büyük kayıplara uğratılmıştır. Bugün 11 Ocak 1921, düşman muharebeye devam edemeyerek geri çekilmeye başlamıştır. Ordumuz düşmanı takip ediyor. 10 Ocak günü bir milletvekilinin isteği üzerine Mustafa Kemal Paşa meclise İnönü'nde cereyan eden muharebeler hakkında bilgi verdi. Paşa o gün kesin bir şey söyleyecek durumda değildi. Pek az konuştu ve sözlerini şöyle bitirdi. Kuvvetlerimiz tamamen İnönü'nün kuzeyinde ve doğusunda uzanan sırtlar üzerindedir. Düşmanın şimdiye kadar gelişen ve doğrudan doğruya muharebeye soktuğu kuvvet 2 tümen kadardır. Bunun gerisinde daha bir Efsun tümeni tahmin edilmektedir. Bu dakikada aldığımız son rapora göre bu mevziler üzerinde gayet şiddetli muharebeler cereyan etmektedir. Yine aynı gün meclisin öğleden sonraki oturumunda Eskişehir'den gelen İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey meclise izahat vererek Eskişehir'de hiçbir telaş ve heyecan olmadığını, cepheye giden subay ve erlerin morallerinin yüksekliğini anlattıktan sonra şöyle demiştir. Askerlerimiz hem sayıca üstün ve hem de moral ve top bakımından da üstündür ve hatta toplarımızın çapları bakımından da üstündür. Subaylar diyorlar ki, Türk ordusu subayları olduğumuzu bu defa da ispat edeceğiz. Çünkü aleyhimizde pek çok iftiralar vardır. Güya memleket Kuvayi Milliye ile kurtulurmuş, ordu ile kurtulamazmış. Bundan dolayı bunu fiilen ispat edeceğiz diyorlar. Meclis bu izahatı dinledikten sonra gündeme geçilmiş ve anayasa tasarısının görüşülmesine devam olunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13 Ocak Perşembe günü yaptığı toplantı, ilk defa düşmanın geri çekilmesiyle sonuçlanan bir muharebenin, yani zafer kazanmış olmanın yarattığı heyecanlı konuşmalara sahne olmuştur. Toplantının başlangıcında bir süre bütçe görüşmeleriyle meşgul olan meclise, Mustafa Kemal Paşa İnönü'nde kazanılan zaferi müjdeliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın bu vesileyle yaptığı konuşmanın iki noktası üzerinde durmak gerekir. Çerkez Ethem'i suçlamak ve meclise teşekkür. Yunan taarruzuna haber verirken Ethem ve kardeşlerini meclis içinde yıkmanın nasıl tam sırasıysa, Yunan taarruzu kırıldıktan sonra zaferi müjdelerken de Ethem'i bir kere daha mahkum etmekte fayda vardı. Bunun için Mustafa Kemal Paşa askeri hareketler üzerinde izahat verirken söze Ethem olayı ile başlamış ve konuşmasının yarısını bu konuya ayırmıştı. Ethem'e karşı girişilen hareketi meclisin hoş karşılaması, hiç değilse önem verilecek bir tepki göstermemesi, aynı zamanda Yunan taarruzu sebebiyle telaş ve heyecana kapılmaması teşekküre değerdi. Mustafa Kemal Paşa sözlerini şöyle bitirmiştir. Efendiler, bendeniz bu meyanda yüksek heyetinize özel olarak teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sebebini açıklayacağım. Aleyhimize cereyan eden hareketler gerçekten birçok kalpleri endişeye düşürecek mahiyette olduğunu itiraf etmek lazımdır. Böyle bir manzara karşısında yüksek meclisiniz olağanüstü bir sükunet, soğukkanlılık ve azim göstermiştir. Hükümete, kumandanlara, orduya karşı emniyet ve itimadını korumuş ve sonucu olgun bir sükunetle beklemiştir. Yüksek meclisinizde görülen bu yüce hal, emin olunuz hepimize ve bütün millete aynı surette iyi tesirini yapmıştır. Eskişehir'den gelenlere sorabilirsiniz. Daima buradaki sükunet oraya sükun vermiştir. Halbuki düşman Eskişehir'e 2-3 saat mesafeye kadar gelmişti. Eğer meclis ufak bir telaş olsaydı bu bütün memlekete yayılabilirdi. Hatta orduya sirayet edebilirdi ve Allah korusun arzu edilmeyen sonuç karşısında kalınabilirdi. İşte yüce heyetiniz sükunet ve soğukkanlılığının tesir ve neticesi olmak üzere İnönü Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Bundan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa İnönü Muharebelerini meclise anlattı. Fevzi Paşa da söze Etem'in ihanetinden başlayarak girmişti. Yunan taarruzunu askerlik ve siyaset bakımından tahlil etti. Muharebelerin kuvvet dengesizliği içinde geçtiğini ve askerlerin 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kahramanlık gösterdiğini belirtti. Fevzi Paşa haklı olarak şu hükme varmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin genç ordusu daha henüz ikmal olunmamış ordusu ilk rüştünü bu surette ispat etmiştir. Fevzi Paşa meclisin moralini yükseltmek için ordunun silah ve cephane durumuna da temas ederek biraz da mübalağaya kaçan şu sözleri söylemiştir. Biz elimize geçen ustalarla ordumuza yetecek kadar tüfek cephane yapıyoruz ve bundan başka Reis Paşa Hazretlerinin burada buyurdukları gibi cephanemizi ikmal ettik. Nasıl ikmal ettik biliyor musunuz? Düşmanlarımızdan aldığımız cephaneler bugün bizim şimdiye kadar olan cephane sarfiyatımızın 5-10 mislini Ermenilerden aldık ve bunu ilan ediyoruz. İngilizler bize cephanesiz dedikleri halde biz 37 milyon cephane aldığımızı söylüyoruz ve bununla 10 sene daha harp ederiz. Fevzi Paşa Yunanlıların İnönü'nden çekilirken birçok köylerde ahaliyi katlettiklerinden, kadınların ırzına tasallut ettiklerinden ve halka ait hayvanları alıp götürdüklerinden bahsetmişti. Bu husus milletvekillerini coşturmuş ve heyecanlı konuşmalara yol açmıştır. Hatipler bilhassa Avrupa'ya ve Avrupa medeniyetinde hücum ederek şöyle diyorlardı. Bu noktada resmi Avrupa'ya değil, ilmi Avrupa'ya, medeni Avrupa'ya, sanatkar Avrupa'ya hitap edeceğim efendiler. Nerede bu medeni Avrupa? Efendiler, şiiriyle, medeniyetiyle hayal ettiğimiz Avrupa nerede? Milletvekilleri bu soruları Lloyd George'un pençesinde papaz hırkasına bürünmüş sözleriyle karşılıyorlardı. Bir milletvekili de bu bir salip harbi ve salip medeniyetidir diye bağırıyordu. Heyecan gittikçe artarak şehitlerin ruhuna fatihalar okunuyor, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Söğüt civarındaki muharebesiyle İnönü Muharebesi'ne bağlantı kuruluyor ve milletvekillerinin tahsisatlarından 25'er lira kesilerek cephedeki askerlere tütün gönderilmesine karar veriliyordu. Muhittin Baha Paşa da heyecanlı bir konuşma yapmış ve Namık Kemal'in şu mısralarını okumuştu. Biz ol alihimem erbabı cedidi içtihadız kim? Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Muhittin Baha Bey de Avrupa'ya şöyle çatıyordu. Bu Avrupa denilen medeniyet kütlesi, bu sefiller ve sefihler kütlesi. Mustafa Kemal Paşa duygulanmıştı şu konuşmayı yaptı. Milletimiz bugün bütün geçmişinde olduğundan daha çok ve ecdadından daha çok ümitlidir. Bunun için ifade arz ediyorum, merhum Namık Kemal demiştir ki, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? İşte ben bu kürsüden, bu yüksek meclisin başkanı sıfatıyla, yüksek heyetinizi teşkil eden bütün üyelerinin her biri adına ve bütün millet adına diyorum ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Meclisin heyecanı şekil değiştirerek devam ediyordu. Başkanlığa önergeler verilmeye başlandı. İlk önerge cephelerde er hizmeti yapmak üzere muharebeye katılan milletvekillerinin isimlerinin okunmasını ve zapta geçmesini teklif ediyordu. Kabul edildi. Muharebeye katılan milletvekilleri şunlardı. Ziya Hürşit Lazistan, Neşet İstanbul, Yusuf Ziya Mersin, Memduh Şarki Karahisar, Rıza Muş, Sabit Kayseri, Sami İçel, Hamdi Namık İzmit, Operatör Emin Bursa, Doktor Fuat Bolu, Doktor Abidin Lazistan. Dipnot: Ziya Hurşit 30 yaşında Almanca öğretmeni. Atatürk'e İzmir'de hazırlanan suikast ile ilgili olduğundan asılarak idam edilmiştir. Neşet 39 yaşında. Eski İzmit mutasarrıfı. 2. ve 3. dönemlerde de milletvekili seçilmiştir. Yusuf Ziya Eraydın 35 yaşında ziraat memuru. Fransızlara karşı savaşta Mersin grubu müfreze kumandanı. Memduh 30 yaşında jandarma subayı. Rıza 32 yaşında muşlu bir ağa çocuğu. Sabit 43 yaşında Eşraf'tan, ikinci dönemde milletvekili. Sami 32 yaşında Silifke Eşrafı'ndan. Hamdi Namık 37 yaşında mülkiye mezunu. Gey ve kaymakamı. Operatör Emin 39 yaşında doktor. Sonra İstanbul Şehremini Belediye Başkanı olan Emin Erkul. Doktor Fuat, sonra Kırklareli Milletvekili olan Çocuk Esirgeme Kurumu kurucusu ve başkanı. Doktor Abidin 41 yaşında, ikinci dönemde de milletvekili. Öteki önergeler muharebeye katılan kumandan, subay ve erlerin terfi ve tatif edilmelerine dairdi. Çoğunda Batı Cephesi Kumandanı İsmet Bey'in generalliğe terfi isteniyordu. Bu takrirler temenni olarak hükümete havale olundu. Büyük Millet Meclisi'nin 17 Ocak tarihli toplantısından başlayarak her gün İnönü zaferini tebrik ve etemi telin eden telgrafların okunduğunu görmekteyiz. Memleketin her tarafından belediyeleri, şehir ve kasabaları, müdafaa hukuk teşekküllerini temsil eden meclis başkanlığına telgraflar çekilmesi Ocak ayı sonuna kadar sürmüştür. 2. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu. A. Temel görünüş, halkçılık. Hükümet 18 Eylül 1920 günü meclise bir anayasa tasarısı ve bu tasarı için bir gerekçe özelliğinde olmak üzere bir halkçılık programı getirmişti. Özel bir komisyona havale olunan program ve tasarı 2 ay sonra mecliste görüşülmeye başlanmıştır. Özel komisyon programı fikirlere dokunulmadan bildiri şekline sokmuştu. Yayınlanmasına karar verilen bu bildiri meclis hiç tartışmadan aynen kabul etmiştir. Bildiride Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin o günkü sosyal ve politik görüşüyle kurulmakta olan yeni devlet hakkında temel fikirler belirtilmiştir. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 5 sayfa 369-370. Bu görüş ve fikirler özetle şöyledir. Türkiye halkı emperyalizm ve kapitalizmin baskısı ve zulmü altındadır. Büyük Millet Meclisi'nin tek ve kutsal emeli Türk halkını emperyalist ve kapitalist baskısından kurtararak kendi irade ve hakimiyetinin sahibi kılmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu maksatla kurulmuş bir ordusu vardır. Orduya emir ve kumanda yetkisi meclisin manevi kişiliğine aittir. Halkın öteden beri içinde bulunduğu sefaletin nedenleri kaldırılarak yerine refah ve saadet getirmek meclisin başlıca hedefidir. Toprak, eğitim, adalet, maliye, ekonomi ve efkaf işleriyle diğer bütün kurumlar halkın ihtiyaçlarına göre yenilenecektir. Bunun için gerekli politik ve sosyal prensipler milletin ruhundan alınacaktır. Anayasa tasarısının meclise görüşülmesi sırasında yeni devletin kuruluşuna temel teşkil edecek birçok fikirler ileri sürülmüş, geçmiş inkılaplar ve eski idare tenkit edilmiştir. O günlerde konuşulanların çoğu bugün de konuşulmaktadır. Hem bu garip durumumuzu hem de Cumhuriyet'in ilk meclisindeki fikir ortamını belirtmek için bazı konuşmaları buraya alacağız. Bir yandan özenti halinde benimsediğimiz fikirlerin bize hangi etkilerle geldiği de ortaya çıkmış olacaktır. Anayasa tasarısını ve hükümetin halkçılık programını inceleyen özel komisyonun raporundaki şu cümleler üzerinde durulmaya değer bir özelliklerdir. Şimdiye kadar halkımızın her zaman vaatler karşısında kalarak fakat hemen pek az bu vaatlerin uygulama alanına çıkabildiğini görerek vaatlere güvenmemeyi esas sayması gibi bir hal olmuştur. Komisyonumuz halkı ve memleketi sefalet ve zulümden kurtaracak maddelerin bu hükümlerin vaat edilmesinden ise yavaş yavaş uygulanmasını uygun bulmuştur. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 4 sayfa 368. Özel komisyon adına konuşan gazeteci İsmail Supi Sosyalli Burdur, komisyonun görüşünü uzun bir konuşmayla açıklamıştır. Bu konuşmanın ilginç kısımları şöyledir. Türkiye köylüsü meşrutiyetten önce ne ise yine o halde kalmıştır. Yine Türkiye köylüsünün başında jandarma, yine Türkiye köylüsünün başında bitmez tükenmez harpler, vergiler başlamış ve devam etmiştir. Türkiye köylüsü yine Balkan'da, yine Karadağ'da, yine Doğu cephesinde, yine Yemen'de ölmüş, ölmüş, ölmüştür. Jandarmanın kırbacı altında öküzünü satarak, teknesini satarak ölmüş, ezilmiş, harap olmuştur. Biliyorsunuz ki meşrutiyet devrinde zaman zaman teşebbüsler oldu. Bazen halka doğru sözleri işitildi. Halkın ihtiyacını düşünmek, yukarı tabakanın aşağı tabakaya doğru inerek halkı anlamak, dinlemek, birlikte yükseltmek emelleri baş gösterdi. Fakat bunlar ihtilal gürültüleri ve harp topları arasına karıştı gitti. Hiçbir sonuç elde edilemedi. Biz burada bu inkılap için toplanmadık. Esas itibariyle bir meşru müdafaa için toplandık. Gözümüzün önünde akan kanların, yıkılmış yuvaların, köylülerin inintilerinin etkisiyle kendiliğimizden islah ve inkılap zaruretini anladık ve yeni bir idare kurmak için bir takım hazırlıklar yapmaya başladık. Yüksek Meclisiniz her şeyi inkılap yapmaya, her şeyi ve her şeyi yapmaya karar vermiştir. İşte hükümetin halkçılık programı adı altında Yüksek Meclisinize getirdiği program bu fikirlerin mahsulüdür. Emin olunuz ki memleketin bu harpten çıkması, ihtilal, savaşma, müdafaa halinde bulunmasa dahi bize memleketteki şu idareyi unutturmayacak şeylerdir. Esas düşüncemiz bu kötü idareyi kaldırmaktır. İsmail Supi soysallığı, halkçılık fikrinin ve bu fikre dayanan devrimci eğilimin nereden hangi etkiyle çıktığını da belirtmek istemiş ve şöyle demiştir. Ben diyemem ki biz hiçbir taraftan ilham almadık. Belki doğuda, Rusya'da patlayan inkılabın bizim üzerimizde tesiri olmuştur. Bir milletvekilinin emperyalizm ve kapitalizmin zulmünden kurtulma konusu ile ilgili sorusuna İsmail Supi soysallı şu cevabı vermiştir. Biz genel olarak emperyalizm aleyhindeyiz. Emperyalizm nereden gelirse gelsin, alkışlar. Kendimiz emperyalist değiliz ve emperyalistlerin aleti de olamayız. Kapitalizm meselesine gelince kapitalizm zulmü nerede cereyan ederse etsin aleyhindeyiz. Doğru sesleri. Memur devletine karşı harp. Anayasa tasarısını inceleyen özel komisyon temsili seçim sistemini yani yeni devlet için kooperatif bir meclis uygun görmüş ve tasarıyı buna göre değiştirmişti. Mecliste bu madde üzerinde yapılan görüşmeler bir hayli ilgi çekicidir. Mecliste beliren genel eğilim Tanzimat'tan beri yeni bir sınıf olarak memurların memleketin ve halkın başına bela olduğu şeklindedir. Onun için bu konuda söz alan hatipler memurların meclise girmelerinin aleyhinde bulunmuşlardır. Memleketi bu beladan kurtarmak için düşünülen tedbir ise memurları halka seçtirmekten ibarettir. Böylece halk kendi seçtiği memuru beğenmez ise işine son verecek ve yenisini daha iyisini seçmek hakkına sahip olacaktır. Mecliste çok sayıda memur bulunduğu halde memurlara karşı yapılan hücumlara önemli bir tepki gösterilmemiştir. Memurları halka seçtirmek fikri de yanlış olarak büyük ölçüde Rus ihtilalinden mülhem idi. Halbuki Rusya'da Sovyetler vardı ve memurları bunlar seçiyordu. Komisyon sözcüsü İsmail Supi Soysallı, komisyonun memurlar hakkındaki düşüncesini şu cümle ile özetlemiştir. Şimdiye kadar memur idaresinden çektiğimiz fenalıklar yüzünden komisyon bugünkü memur idaresi şekline resmen harp ilan etmiş, illerde de memur hiyerarşisini ve memur ağını kırmaya yemin etmiştir. Kooperatif esasa göre kurulması düşünülen Büyük Millet Meclisi'ne memurların girmemeleri tezini savunanlardan biri de Mahmut Esat Bozkurt'tu ve şöyle diyordu. Tanzimat'tan beri bu memleketin belli başlı burjuva tabakasını teşkil eden ve bu memleketin yalnız sırtından geçinmeyi kabul eden memur tabakası meclise girmeyecektir. Onlar da vatandaşlarımızdır, onların da girmemesinden üzüntü duyarım. Madem ki onlar girmemekle memleket kurtulacaktır, onlar girmesinler ve onların fedakarlıkları da bunu memnuniyetle kabul edeceklerdir. Maksat bu memleketi yaşatmaktır. Mecliste mesleki temsil sisteminin faziletinden söz edenler fikirlerini halkçılık esasına dayamakta ve halkı temsil eden meclislerin kurulmasını istemekteydiler. Fikirler genellikle mübalağalı şekilde savunuluyor ve hislerle hitap ediliyordu. Bunlara göre seçim halkı gerçek hayatta olduğu gibi veya mümkün olduğu kadar gerçek hayata yakın bir şekilde küçülterek meclise nakletmek demektir. Şimdiye kadar bu memlekette kurulan meclisler dalma seçkinler sınıfından teşekkül etmiş meclislerdir. Halk kimse gelmiyordu. Gerçekten halk idaresi yapmak için, halkı memlekete sahip kılmak için halkı meclise getirmek lazımdır. Politikanın sanat haline gelmesi kadar reddolunmuş bir şey yoktur. Herkes bir sanat sahibi olmalıdır.